20. Bölüm Kontrolü Paylaşın. Kontrol mücadelelerini nasıl aşabileceğinizi bilmek ister misiniz? Kontrolü ele almak yerine paylaşmak fikriyle beni ilk tanıştıran akıllı bir taksi şoförü oldu. Waikiki'deki seminerimiz geç saatte sona ermiş ve Maui'ye dönüş uçağına yetişmek için sadece bir saatim kalmıştı. Hemen bir taksiye atlayıp sürücüye acelem olduğunu söyledim. Civarı benden çok daha iyi bildiği aşikardı. Ama dönüp saygılı bir şekilde bana sordu. Ana yoldan da Nimitz otoyolundan da gidebiliriz. Hangisini tercih edersiniz? En çabuk hangisinden gidebiliriz diye sordum. Başını kibarca sallayarak siz seçeceksiniz dedi. Birini tercih ettim ve yola çıktık. Kararı niçin benim vermemi istediğini merak etmiştim. Bunu kendisine sordum. Şöyle açıkladı. İnsanların acelesi olduğunda güzergahı benim seçmemin yanlış olduğunu öğrendim. Yolcular trafiğe takılıp geç kaldıklarında bunun benim yüzümden olduğunu düşünüp bana kızıyorlar. Eğer hangi yoldan gideceğimizi yolcu seçerse ve herhangi bir nedenden geç kalırsak beni suçlamak yerine sorumluluğu ister istemez kendileri üstleniyor. Seçenekleri koyun ve karar almalarını isteyin. Bir kararı destekleyip desteklemeyeceğimiz bizim adımıza mı yoksa bizimle birlikte mi alındığıyla çok ilgilidir. Bugünden itibaren başkalarını da ilgilendiren önemli bir karar almak zorunda olduğunuzda bunu tek başınıza sonuçlandırıp bir oldu bitti halinde sunmayın. Böyle yaparsanız başka bir seçenek olmasa bile etkilenecek insanlar karşı çıkacaktır. Niçin? Çünkü kendileriyle birlikte değil, kendilerine rağmen yapılmaktadır. Bunun yerine her ikisi de aynı şekilde kabul edilebilir olan iki farklı seçenek saptayın. Gruba her ikisini de sunun ve bir karar almalarını isteyin. İlgili kişiler kendileri almış olduğu için karardan çok daha mutlu olacaklardır. İşiniz halkla ilişkilerle ilgiliyse bu tekniği hiç akıldan çıkarmayın. Müşterilere ne yapmaları gerektiğini söylemek yerine onlara iki seçenek sunun ve hangisini tercih ettiklerini sorun. Gelecek pazartesi saat 1'den önce bir randevu vermemiz mümkün değil demek yerine size pazartesi saat 1 ya da 3 için bir randevu verebiliriz. Hangisini tercih edersiniz diye sorun. Konser iptal edildiği için paranızı geri ödemek zorundayız demek yerine paranızı geri mi ödeyelim yoksa bu hakkınızı sonbahar konserleri dizisinde kullanmayı mı tercih edersiniz diyebilirsiniz. İnsanlara tercihte bulunma olanağı vermeniz kendi adımlarının sorumluluğunu üstlenmelerini mümkün kılar ve gelişmeden daha büyük bir tatmin elde etmelerini sağlar. İnsanların sürecin bir parçası haline getirin. İnsanlar başkalarının bulmuş olduğu nedenlere oranla kendi keşfettikleri nedenlerden daha çok ikna olurlar. Bir seminer grubunda bu kontrol konusu tartışılıyordu. Bir bey, siz grubun çıkarına davranıyor bile olsanız insanların kendilerini dışlanmış hissedecekleri için liderliğinizi takdir etmeyeceği ve karar alma sürecine katkıda bulunma olanağına sahip olmadıkları için muhtemelen ayak direyecekleri düşüncesinden özellikle etkilenmişe benziyordu. Şöyle dedi. Bunu geçen yıl bilmiş olmayı çok isterdim. Büyük oğlum sonbaharda üniversiteye başlayacaktı ve ben de hep sözünü ede geldiğimiz uzun bir tatil gezisine çıkacaksak bunu ancak bu yaz yapabiliriz diye düşündüm. Karayollar haritasını önüme serip Amerika'daki bütün gezi güzergahlarını inceleyip seyahat programımızı belirlemek ve gerekli rezervasyonları yaptırmak için saatlerimi harcadım. Sonunda büyük gün geldi. Karavanımızı atlayıp Kaliforniya'dan yola çıktık. Daha 10 kilometre gitmemiştik ki küçük kızım Disneyland'a ne zaman gideceğiz babacığım dedi. Kendisine gitmeyeceğimizi çünkü Temmuz'da çok kalabalık olduğunu saatlerce kuyruk bekleyemeyeceğimizi anlattım. İnanamadı. Disneyland'a yarım saat mesafedeyiz ve gitmeyeceğiz. Kendisine iki gün sonra Büyük Kanyon'da olmamız gerektiğini, bu yüzden şimdi zaman kaybedemeyeceğimizi söyledim. Tahmin edebileceğiniz gibi bu karar hiç hoşuna gitmemişti. Bütün gün homurdandı durdu. Öyküsünü şöyle sürdürdü. Hiç Los Angeles'tan doğu tarafından çıktığınız oldu mu? Gözünüzün görebildiği her yer kızgın çölden ibarettir. Eriyen asfaltın üzerinde sıcak hava dalgaları titreşir. Bütün arzumuz bir an önce kamp yerine varıp yüzme havuzunun sularına dalıp serinlemekti. 12 saat yolculuktan sonra nihayet kamp yerine vardığımızda kaydımızı yaptırıp hemen havuza koştuk. Ve bir de ne gördük? havuzun dibi çatlamış ve içinde bir damla su kalmamıştı. Sonunda büyük kanyona vardığımızda büyük arabamızı park edecek bir yer bulamadık. Her tarafı dolaşıp park yeri aradım. Sonunda canıma tak etti ve ben de arabayı yolun kenarına bıraktım. O an çekip çekmeyecekleri umurumda bile değildi. Onların olsundu. Yürüyerek kanyonun kenarına gittik. Küçük kızım büyük yarağa bir göz attıktan sonra dönüp bana baktı. Yüzünden "Bunun için mi Disneyland'a gitmedik?" sorusunu okumak zor değildi. Eğlenebiliyor muyuz? Başka birisinin başına geldiği sürece her şey eğlencelidir. Baba tatil öyküsünü anlatmayı şöyle sürdürdü. O andan sonra her şey ters gitmeye başladı. Ertesi gün arka koltuktan duyduğum tek şey sürekli şikayetlerdi. Ne zaman varacağız, daha ne kadar gideceğiz? Beni takdir etmediklerini, bana kızdıklarını hissediyordum. Oysa tatilimizi planlamak için ben saatlerimi harcamıştım. Birlikte eğlenebilmek için 3 hafta işten ayrılmıştım. Sonunda dayanamayıp karayolları haritasını alıp ikiye katlayıp havaya fırlattım. Ben vazgeçiyorum. Alın tatili kendiniz planlayın. Sonra gerçekten de öyle yaptık. Günleri paylaştık. Bir gün kızımın, bir gün oğlumun, bir gün karımın, bir gün de benim oldu. Herkes kendi gününde akşam saat 7'den önce varmamız ve önceden saptanan miktarda para harcamamız koşuluyla nereye isterse hepimizi oraya götürebilecekti. Eğer birimiz o günü uyuyarak geçirmek isterse herkes uyuyacaktı. Eğer yolda giderken bir canlı yılan şovunu izlemek isterse durup hepimiz izleyecektik. Biliyor musunuz? Bu tatilde aile olarak birlikte hayatımızın en güzel zamanını geçirdik. Geç de olsa tatillerden niye zevk almadıklarını öğrenmiştim. Çünkü kendi tatillerine değil, benim tatilime çıkıyorlardı. Bu beyin öyküsünü birçok kez anlattım ve bir tepki almadığım hiç olmadı. Aynı şey birçok insanın başından geçmiş. Bir seferinde gene bu öyküyü canlandırırken bir bayan kızgın bir tonla söze girdi. Bizim ailemizde işte tam böyleydi. Aynı şeyi biz de yaşadık. Babamız New England'da gezip güz yapraklarını seyretmemiz için bir karavan kiralamıştı. Babamın şanssızlığına arabada bir televizyon da vardı ve General Hospital dizisindeki Luke ile Laura'nın düğünü bizim açımızdan ağaç kümelerinden çok daha ilginçti. Babamın ön koltuktan arkaya dönüp 2000 papili ben bu uyduruk dizileri seyredesiniz diye saymadım. Şimdi o aleti kapatın ve gelip yapraklara bakın diye bağırmasını hiç unutmayacağım. Bu öykülerdeki ebeveynler gibi sizin de bir şeyi örgütlemek için bir sürü zaman ve çaba harcadıktan sonra teşekkür yerine sadece şikayet ve sızlanmalarla karşılaştığınız hiç oldu mu? Eğer durumun kontrolünü kendileri değil de siz elinizde tutuyorsanız insanlar genellikle şükran duymayacaktır. Eğer kontrolü elde tutmak yerine paylaşmayı öğrenebilirseniz, o zaman bunun kendi tatilleri olduğunu düşüneceklerdir. Bir durumun sorumluluğunu taşımanız, bütün kararları kendinizin alması gerektiğini anlamına gelmez. Anlaşmazlık konularını çözüme ulaştırmak için durumu araştırın, adil ilkeler belirleyin, mantıklı seçenekler sunun ve ilgili kişilerin kararı almasını sağlayın. Nihai sonuç, bazıların hoşuna gitmeyebilir. Ama kararı ortaya çıkaran sürecin bir parçası olmuş oldukları için onu kabul etmeye daha istekli olacaklardır. Mevcut koşullarda bunun mümkün olan en iyi karar olduğunu kendi gözleriyle göreceklerdir. Kontrolü vermek ve almak. Hepimiz beklenmedik bir karşılaşmada üste kalmaya çalışırız. Öteki kişiye galip gelmeye başarır ve bizim görüşümüz egemen olursa kendimizi güçlü hisseder ve psikolojik bir üstünlük duygusu yaşarız. İkili ilişkilerde öteki kişinin üstüne çıkma dürtüsüne, bu yıkıcı arzuya karşı uyanık olun. Başka birisinin zararını elde edebileceğiniz herhangi bir psikolojik üstünlüğün tamamen geçici olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Odetta'nın dediği gibi, kendimizi ne kadar iyi hissedersek, uzun görünmek için başkalarının tepesine vurmaya o kadar az ihtiyaç duyarız. Bunun tersi de doğrudur. Başkalarına vurmak yerine onlara yardımcı olmaya ne kadar çok çalışırsanız kendinizi o kadar iyi hissedersiniz. Öteki insanları rakip değil, ortak ve yoldaş olarak görün. Klasik tarzda tepeden bakarak iletişim kurmak yerine işbirlikçi çözümler arayın. Öteki insanlara galebe çalmaya çalışmak yerine Kendinizi herkesin kazançta çıkacağı sonuç ve durumlar yaratmaya adayın. Bertrand Russell'ın dediği gibi, ya birlikte var olacağız ya da hiç var olmayacağız. Seminerlerimin birinde bir borsa brokeri söz alıp şunları anlattı. Ben buna inanıyorum ama çevremdeki insanlar bunu kesinlikle kabul etmiyor. İşletmecilik okullarında şirket merdiveninin tepesine tırmanma konusunda öğretilenlerin ışığında sizin anlattıklarınız boş laftan ibarettir. Finans sektörü son derece rekabetçidir. Benim çalıştığım firma bir kurtlar sofrasıdır. Üretmezseniz kendinizi kapının önünde bulursunuz. Hepimiz aynı müşteriler ve aynı promosyonlar için rekabet ediyoruz. Bir yerde Wall Street filmindeki hırs iyidir diyen o Gordon Gecko gibi olmak zorundasınız. Aynı seminerdeki bir kadın söze katılarak, ben de aynı şekilde düşünüyorum dedi. Eğer başkaları bizi kontrol etmeye çalışıyorsa elimizden ne gelebilir? Biz herkesin kazançlı çıkacağı hayatta yaşamak isterken çevremizdeki insanlar aynı ilkeleri benimsemiyorsa ne yapabiliriz? Bu kitabın dördüncü kısmı bu konuları ele alıyor. Başkaları kaba ve rekabetçi davranırken sizin kibar ve işbirlikçi olmayı nasıl sürdürebileceğiniz ve nasıl kendi adınıza ayağa kalkıp hayır diyebileceğiniz üzerinde duruyor. Etrafınızdakiler tersini yaparken değerlere dayalı bir yaşamı nasıl sürdürebileceğinizi öğreneceksiniz. Dördüncü kısım. İstediğinizi, ihtiyaç duyduğunuzu ve hak ettiğinizi fazlasıyla elde edin. 21. Bölüm. Muharebelerinizi kendiniz seçin. Bir şeyin açığa çıkarmak gerekecek kadar önemli olup olmadığına nasıl karar verebilirsiniz? Ne zaman kapalı tutmak, ne zaman açığa çıkarmak gerektiğini nasıl bilebilirsiniz? Karşı karşıya gelmek ya da gelmemek, işte bütün mesele bundadır. Birisini sadece size karşı davranışından hoşlanmadığınızda karşınıza almak zekice bir yaklaşım değildir. Zekice olan birisini karşınıza almadan önce bunun bütün olası sonuçlarını gözden geçirmektir. Büyük bir tıbbi grubun hasta bakım müdürü olan dostum Trese ancak 40 yaşına geldiğinde hamile kalabildi. Sorunlu bir 9 ay geçirdi ve bunun son 3 ayında evde yatmak zorunda kaldı. Sağlıklı bir oğlan çocuğu dünyaya getirdi ama yeniden işe başlayabilmesi için görece uzun bir istirahat dönemi geçirmesi gerekti. İşvereni doğum izni konusunda cömert davrandı ve hem yerini açık tuttu hem de işe gelmediği aylar içinde maaşını ödedi. İşe başladıktan bir süre sonra Teresa bir rastlantı sonucu maaşının öteki bölüm şeflerine oranla yılda 10 bin dolar daha düşük olduğunu öğrendi. Yetenekleri, sorumlulukları ve kıdemi ötekilerden daha aşağı olmadığı için bu farkın adil olmadığını düşünüyordu. Bu rahatsız edici olguyu öğrenmiş olduğu günlerde kendisini ziyarete gitmiştim. Ertesi gün genel müdürle bu sorunu görüşmek ve bu haksızlığın giderilmesi talep etmek niyetindeydi. Kendisine tek bir soru sordum. Terese, bu iyi bir zamanlama mı? Duruma bu açıdan baktığında işverenin son aylarda kendisine birçok ödün vermiş olduğunu hatırladı. Odasına girip maaş sorununu gündeme getirseydi, şefi muhtemelen artışı onaylayacak bir ruh hali içerisinde olmayacak, daha çok sen işe yaramaktan çok sorun çıkarıyorsun deme eğiliminde bulunacaktı. Terese buna öfkelenmek yerine birkaç ay örnek bir iş performansı göstererek kendi değerini firmasına kanıtlamaya karar verdi. Bunu başardıktan sonra kendisiyle maaş konusunu konuştuğunda genel müdür talebine muhtemelen daha olumlu bir açıdan yaklaşacaktı. Riskleri hesaplayın. Tanrı bize değiştirilmesi mümkün olmayan şeyleri sükunetle kabul etme inayetini, değiştirilmesi gereken şeyleri değiştirme cesaretini ve ikisini birbirinden ayırt edebilme bilgeliğini bağışlamıştır. Canınızı sıkan bir kişiyi ya da durumu düşünün. Aşağıdaki muharebelerinizi kendiniz seçin ölçütlerini kullanarak buna karşı çıkmanın akıllıca mı yoksa riskli mi olduğuna karar verin. Kendinize şunları sorun. 1. Bu sıradan bir olay mı? Belki tezgahtarın biri size tattım diye hitap etmiştir ve siz de bundan hoşlanmamışsınızdır. Kendinize sorun. Bu kişiyi hayatta bir daha görecek miyim? Açık ki bu konu dünya barışını tehdit edecek değildir. Aldırmadan yürüyüp geçebilirsiniz. 2. Bu direngen bir rahatsızlık mı? Ya aynı iş yerinde birlikte çalıştığınız bir tezgahtar size günde 20 kere tattım diye hitap ediyorsa? Şimdi çıta daha yükselmiştir. Bu bir kerelik kızgınlık değildir. İş bu noktaya vardığında söz konusu kişiyle bir görüşmekte yarar vardır. 3. Olayın tarihsel arka planı nedir? Hafifletici sebepleri değerlendirin. Belki siz işe daha yeni girmişken size tattım diye hitap eden kişi 20 yıllık bir elemandır. Belki son zamanlarda başka konularda şikayetçi olarak hoşgörü kredinizi doldurmuşsunuzdur. Bu durumdan sizden başka rahatsız olan kimse var mı? 4. Davranış kasıtlı mı yoksa masum mu? Bunu sizi karşısına almak için kasıtlı olarak mı yaptığını düşünüyorsunuz yoksa bu şefkatli bir muhabbet ifadesi mi? 5. Bu durum değişebilir mi? Kişi davranışını değiştirebilecek durumda mı? Size değişik davranmaya açık mı? Belki de bu kişi size kendi adınızı hitap edebilirdi. Ama bütün yetişkin yaşam boyunca kadınlara hep tattım diye hitap etmeye alışmıştır ve bunu değiştirmek için şimdi bir neden görememektedir. Belki şöyle düşünüyordur. Ben böyleyim. Beğenmiyorsan sen bilirsin. Bir keresinde bir duvar yazısında şunları okumuştum. Hiçbir zaman bir domuza şarkı söylemeyi öğretmeye kalkışmayın. Hem vaktinizi boşa harcamış hem de domuzu boşuna taciz etmiş olursunuz. Bu kişiyi insanlara tattım diye hitap etmekten vazgeçirmenin domuza şarkı öğretmekle eş anlamlı olacağı sonucuna varabilirsiniz. 6. Söz konusu olan uzun vadeli bir kazanım ile kısa vadeli bir kayıp mı? Kendinize şunu sorun. Bu konuda kavgaya tutuşursam ne olur? Muharebeyi kazanıp da harbi kaybedebilir miyim? Daha büyük bir amaç uğruna bu küçük konuya gözümü kapatabilir miyim? General George Patton şunu önermişti. Hesaplı riskleri alın. Bu ihtiyatsız olmaktan çok farklıdır. Belki bu somut köprüyü geçmenin bedeli gerilimli bir çalışma ilişkisi olabilir ve siz bu bedeli ödemeye razı değilsinizdir. Ağzınızı harekete geçirmeden önce aklınızı vitese takın. Ancak aptallar suyun derinliğini iki ayağıyla birden kontrol eder. Yukarıdaki kontrol listesini gözden geçirdikten sonra ya şimdi sesinizi yükseltmeye ya da bütün zamanlar için barış içinde yaşamaya karar verebilirsiniz. Bu faktörleri dikkate alıp suyu kontrol ettikten sonra konunun peşine düşmeye değmeyecek kadar önemsiz olduğu sonucuna varabilirsiniz. Ya da öbür yanağınızı da çevirmek istemediğinizi. Konunun diğer kişinin dikkatine sunulması gerektirecek kadar önemli olduğunu düşünebilirsiniz. Her iki durumda da aklınızın el freni takılıyken ağzınızı harekete geçirmemiş, düşünerek davranmış olacaksınız. Bir arkadaşım kendisini yıllardır meşgul eden küçük bir konuyu muharebelerinizi kendiniz seçin ölçütlerini kullanarak hallediyor. Arkadaşım kendisine tam adıyla Robert olarak hitap edilmesini ister. Önceleri birisi kendisine Bob ya da Rob diye seslendiğinde için için kızardı. Şimdi birisi kendisine böyle hitap etme densizliğini gösterdiğinde önce kendisini bu kişiyi bir daha görüp görmeyeceğini soruyor. Eğer görmeyecekse hiç aldırmıyor. Eğer o kişiyle birlikte olmak durumundaysa sakin bir şekilde bana Robert diye hitap edilmesini tercih ederim diyor. Dırdır etmek mi, etmemek mi? Uzun vadeli ilişkilerimizde diğer tarafın eksikliklerini abartır, üstünlüklerini küçümseriz. Eşler için düzenlediğimiz Tong Fu seminerlerinde katılımcılardan eşlerinin hoşlanmadıkları bir yanları üzerinde düşünmelerini istiyorum. Çok bilmişim biri bir keresinde sadece bir yanlarını mı diye espri patlattı. Sonra bu rahatsız edici davranışın sorun etmeye değip değmeyeceğini belirlemek için altı ölçütü kullanmalarını söylüyorum. Eğer arzu edilmeyen bu nitelik hiçbir zaman değişmeyecekse ve eşleri bu kusurlarını bağışlatacak başka yanlara sahipse, kendilerine bu eksikliğe takmak yerine eşlerini bir bütün olarak ele almayı öneriyorum. Bir kadın bu fikrin evliliğini kurtardığını anlattı. Kocam golf oynamayı çok sever. Aslında golf için yaşar demek lazım. Her cumartesi gökten yağmur bile boşansa sabah saat 7'den öğleden sonra 2'ye kadar birkaç kafadar hep golfle olurlar. O nedenle çocuklarımızın hiçbir spor karşılaşmasına katılamaz. Onları müsabakalara ben hep götürürüm ve babalarının kendilerini seyretmeye niçin gelmediğini açıklamaya çalışırım. Bunun çocukları ve beni incittiğini kaç kez anlattımsa da bir faydası olmadı. Golf onun için tartışılmaz bir konuydu. Bütün hafta çok yoğun çalıştığını ve yarım günü olsun istediği gibi geçirmeye hakkı olduğunu düşünüyordu. Bu içimde o kadar öfke biriktirmişti ki sonunda kendisine bir ultimatum vermeye karar verdim. Eğer golf ailesinden daha önemliyse biz onsuz da yapabilirdik. Ultimatum mu, anlayış mı? Çoğu insan birisinin kendisini çıldırtmasını beklemez. Bunu kendisi yapar. Golf dolu bayan, eşine bir ultimatum verip vermemeye karar vermek için 6 ölçütü gözden geçirdiğini anlattı. Golf oynamaktan vazgeçmeyeceğini düşündüm. Golfün ruh sağlığını koruduğunu ve topa kendi başına vurabildiği sürece hiçbir şekilde bırakmaya niyeti olmadığını daha önce birkaç kez belirtmişti. Sonra kendime şu önemli soruyu sordum. Bu konu evliliğimizi tehlikeye atmaya değecek kadar önemli mi? Austin'in bu eksisine karşı sahip olduğu bütün artıları tek tek gözümün önünden geçirdim. Sonuçta bu tek konunun benim gözümde oransız bir boyut kazanmış olduğunu ve 20 yıllık bir ilişkiye son vermeye değmeyeceğini gördüm. Tersine bu hobisine çıldırmak yerine buna ilişkin tutumumu değiştirmeye karar verdim. Delirmek yerine kendisini arkadaşlarıyla dışarı çıkma olanağı veren bu sporda becerikli olmasına sevinmeliydim. Çocuklara bu tek eksikliği yerine babalarının kendileri için yaptığı bütün öteki şeyler üzerinde yoğunlaşmalarında yardımcı olmaya karar verdim. Ve hafta sonlarından payımı alamamış olmamak için pazar sabahları en iyi arkadaşımla buluşup gezmeye çıkmaya başladım. Kaybedeceğim baştan belli olan bu muharebeye girmemeyi tercih ettim ve sonuçta hepimiz kazandık. Yeni manzaralar aramak mı, yeni bir gözle bakmak mı? Herkes dünyayı değiştirmeye düşünüyor. Kimse kendini değiştirmeyi akıl etmiyor. Sizi mutsuz kılan bir durumu düşünün. Bu konuda yapabileceğiniz başlıca 3 şey vardır. Şunları yapabilirsiniz. 1. Diğer kişiyi değiştirmek. Bu pek mümkün olmaz. 2. Durumu değiştirmek. Büyük çaplı bir adım. Örneğin işten ayrılmak, boşanmak ya da okuldan ayrılmak. Atmadan önce kendinize şunu sorun. Tasarladığım bu değişikliğin karşılığını alabilecek miyim? Eğer bir dengeleme olmayacaksa bu adımı atmak akıllıca olmayacaktır. Sizi mutsuz kılan bu durumdan kurtulmakta acele ederken sizi belki daha da mutsuz edecek bir başka duruma yuvarlanabilirsiniz. Dorothy Dix'in dediği gibi boşanmanın her derde deva olduğunu düşünenlerin çoğu bunu denediklerinde ilacın hastalığın kendisinden daha beter olduğunu görür. Başka bir deyişle çitin öbür tarafındaki otun gerçekten daha yeşil olduğundan emin olmadan üzerinden sıçramayın. 3. Kendinizi değiştirmek. Bu seçenek her zaman vardır ve her zaman iyi sonuç verir. Kendinizi değiştirme sürecinde ya iddianızı daha belirgin kılmaya çalışır ya da ilişkinin olumlu yanlarıyla yetinmeye tercih edersiniz. Genellikle diğer tarafın size karşı davranışını da etkilersiniz ve bu durumu iyileştirir. Kendinizi değiştirerek dünyanızı da daha iyi bir yönde değiştirebilirsiniz. Yeni manzaralar aramak yerine, demişti Marcel Proust, yeni gözler geliştirin. Eğer harekete geçmenin sonuçları yıkıcı olacaksa, o zaman yeni gözler geliştirmeye çalışmak da yarar vardır. Mevcut manzaranıza yeni bir açıdan bakmayı tercih ederek görüşünüzü iyileştirebilirsiniz. 22. bölüm. Hayır deyin. İşinizi ya da dostluklarınızı riske atmadan nasıl hayır diyebileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Tong Fu büyük ölçüde hem kendi haklarınıza hem de aynı zamanda başkalarınınkine saygı göstermeyi öğrenmekle ilgilidir. Bu kolay değildir. Ne zaman kendinizi, ne zaman başkalarını başa alacaksınız? Eğer başka insanlara sürekli boyun eğip evet derseniz ilişkileriniz pek sağlıklı olmaz. Eğer sadece kendi duygularınızı dikkate alırsanız da sağlıklı ilişkiler beklemeyin. Başarılı ilişkiler kurup sürdürebilmenin anahtarı ihtiyaçları dengede tutabilmektedir. Bunu yapmak kuşkusuz söylemek kadar kolay değildir. O nedenle ne zaman insanların isteklerine ayak uydurup evet demenin, ne zaman da kendi görüşünüzde ısrar edip hayır demenin uygun olduğunu açıklığa kavuşturmada size yardımcı olabilecek, elle tutulabilir bir araç geliştirdim. Sizi karşıt yönlere çeken zorlu bir kararla karşı karşıya kaldığınızda, yanda görülen eski moda teraziyi gözünüzün önüne getirin. Karşılanmakta olan ve karşılanamayan ihtiyaçları belirleyip, ayrı ayrı terazinin kefelerini yerleştirin. Böylece kime özen gösterdiğinizin ve kime göstermediğinizin nesnel bir muhasebesini elde etmiş olursunuz. Eğer terazi sizden yana ağır basıyorsa, o zaman diğer kişiye de istediklerini vermenin zamanı belki gelmiş demektir. Eğer sürekli kendi ihtiyaçlarınızdan ödün veriyorsanız, o zaman bir isteği geri çevirmek bencillik değil, akıllılık olur. Bencil mi, özverili mi? Bencillik, canınızın istediği gibi yaşamak değil, başkalarından sürekli kendi istediğiniz gibi yaşamalarını talep etmek demektir. Örneğin, birisi size bir şey yapmanız için yalvarıyor ve siz iki karşıt yöne çekildiğinizi hissediyorsunuz. Birkaç dakika ara verip terazinin kefelerini doldurun. Tamamlanmış resim, kabul edebileceğiniz bir yanıta ulaşmada size yardımcı olacaktır. Eğer kendi çıkarlarınızı dışlama pahasına diğer kişinin çıkarlarını dikkate aldığınız aşikarsa, o zaman hayır demeniz yerinde olacaktır. Yok eğer son dönemde diğer kişinin istekleri ihmal edilmişse, belki de şimdi evet demenin zamanıdır. Atölye çalışmalarımızdan birinde Glenn adında birisi söz alıp teorik olarak bu yaklaşımı onayladığını ama gerçek yaşamda uygulamada oldukça zorluk çektiğini belirtti. Ben her zaman müzikaldeki Hayır Diyemem şarkısını söyleyen o karaktere benzedim. İşleri hep en meşgul insanlara verirseniz yapılmasını güvence altına almış olursunuz şeklindeki tavsiyeyi duymuşsunuzdur. İşte ben öyle birisiyim. Haftanın her akşamı bir toplantım var. O kadar çok örgüt üyeyim ki artık izleyemez oldum. Motor çoktan teklemeye başladı ama ne zaman geri durmaya çalışsam birisi gelip yeni bir projeyi üstlenmemi rica ediyor. Sınıfımız Glenn'in durumunu sınıf projesi olarak ele almayı benimsedi. Bir katılımcı kendisinden değişik yükümlülüklerini saymasını isterken diğeri bunları resimde gördüğünüz gibi terazinin üzerine çiziktirdi. Glenn gerçekten de birçok örgüt için çalışıyordu. Ya kendi ihtiyaçları? Sağlığı nasıl gidiyordu? Dostları ve ailesiyle ilişkileri nasıldı? Hobileriyle uğraşacak zamanı oluyor muydu? Zamanını gerçekten istediği gibi mi geçiriyordu yoksa hayatı kontrolden çıkmış mıydı? Glenn terazinin bir kefesindeki sosyal yükümlülüklerinin uzun listesini diğer kefedeki kişisel faaliyetlerinin sıska listesiyle karşılaştırdığında kendi açısından sorunun bütün zamanlar için çözülmüş sayılabileceğini belirtti. Bunu zihnimden yapmaya çalıştığımda kafam karışıyordu. Üzerinde düşünmek işi daha da karmaşıklaştırıyordu. Oysa kağıda dökmek her şeyi açıklığa kavuşturdu. Bu andan itibaren bu teraziyi kullanarak anın baskılarına boyun eğip faturasını ileride ödemek yerine bilgiye dayalı kararlar alacağım. İşinizi, dostunuzu ya da ailenizi kaybetmeden hayır deyin. Kişiler arası ilişkileri yürütmede başlıca 3 olası yaklaşım vardır. Birincisi sadece kendinizi dikkate almak ve ötekileri hiçe sayarak sırtlarına binmektir. İkincisi her zaman kendinizden önce başkalarına yer vermektir. Üçüncü yaklaşım orta yoldur. Birey önce kendisine yer verir ve ötekileri dikkate alır. Glenn sözünü şöyle sürdürdü. Şimdi bu ağır programı birlikte çalıştığım öteki arkadaşlara ters düşmeden nasıl hafifletebileceğim sorusu var. Önemli bir nokta. İstekleri kişisel ya da mesleki ilişkilerine zarar vermeden nasıl geri çevirebilirsiniz? Aşağıdaki 4 adımı kullanarak hiç endişeye kapılmadan hayır diyebilirsiniz. 1. Bu konuda düşünmek için biraz zamana ihtiyacım var deyin. Eğer baskı altında kaldığınızda evet deyip sonra nereden bu işe karıştım diye pişman olmak gibi bir huyunuz varsa zaman tüketici ek sorumlulukları anında kabul etmeyeceğiniz konusunda kendinize söz verin. Müzakereciler insanların hemen cevap vermeye zorlandıklarında olağan durumda kabul etmeye yanaşmayacakları ödünleri verdiklerini iyi bilirler. Zihinsel atak taktiklerine hazırlıksız yakalanmayın. Hangi ihtiyaçları karşılamayı tercih edeceğinize kendinizle baş başa kaldığınızda duru bir kafayla karar verin. Geri durmanızı önermediğimi anlamanızı isterim. Vurgulamaya çalıştığım gerçek yaşamda insanın bir gecede kesin kararlı hale gelmesinin kolay olmadığıdır. Yıllardır öyle olmuşlarsa insanların anında paspas olmaktan çıkabileceğini söylemek gerçekçi değildir. Bu ilk adım sırtınıza ek sorumluluklar yükleyip kendinizi çökertmeden önce iki kez düşünmenize olanak verir. 2. Hayır ve evet deyin. Söz konusu istemi geri çevirin ve işinize daha çok gelen bir alternatif önerin. Örneğin, eğer Glenn'e meslek örgütünde yöneticilik önerilseydi, bu emek yoğun görevden affedilmesini rica edip, bunun yerine örgütün aylık dergisinde makale yazarak katkıda bulunmayı önerebilirdi. Bu işi diğer yöneticilerle işbirliğine gerek kalmadan evinde de yapabilirdi. 3. Hayır deyin ve sorunu başka araçlarla çözün. Kendinizin söz konusu olamayacağını belirtin ve yerinize iyi iş çıkarabilecek bir başkasını önerin. Siz de olayın bizzat içinde bulunmasanız bile uzmanlığınızla destek olup arzu edilen sonuçların üretilmesine yardımcı olabilirsiniz. 4. Kibarca, nazik bir şekilde ve suçluluk duygusuna kapılmadan hayır deyin. Eğer hep veriyor ve hiç almıyorsanız, hiç düşünmeden hayır deme hakkına sahipsinizdir. Öneriniz beni çok mutlu kılıyor ve ben akşamlarımı ve hafta sonlarımı ailemi ayırmaya söz vermiş bulunuyorum. Israr ederlerse konuşmayı yapıcı şekilde sürdürmek için kullanılacak sözleri uygulayın. Örgütü yürütmek için gönüllülere ihtiyacınız olduğunu biliyorum ve ben eşime verdiğim söze bağlı kalmak istiyorum demeniz hem onların duygularına saygı gösterdiğinizi hem de sizin kendi ihtiyaçlarınızı ortaya koyar. Unutulacak sözler kullanarak özür dilerim ama bunu yapmam hiçbir şekilde mümkün değil. Bu son yıllarda ne kadar çok şey yüklenmiş olduğumu görmeniz gerekir. İnsanları geri çevirmek sadece yabancılaşma yaratır. Nezaket, sürekli boyun eğmek demek değildir. Alçak gönüllü olmak, altta kalmak zorunda olmak anlamına gelmez. Nazik olmak, her zaman yol alabilmek için ayak uydurmak zorunda olduğumuz anlamına gelmemelidir. Her ikisi de ev kadını olan Anne ile kapı komşusu Jackie 5 yıldır iyi arkadaştırlar. Birlikte oyun gruplarına katılır, araba gezilerine çıkar, sinemaya giderlerdi. Daha sonra Jackie bir pastanede iş buldu. Sabah 9'dan öğleden sonra 2'ye kadar çalışacaktı. 3 çocuğu okuldan döndüğünde evde olabileceği için çok memnundu. En azından teoride durum böyleydi. Birinci haftanın sonunda Jackie telefon edip Anne'i pastane sahibinin kendisinden saat 2'den sonra bir süre daha çalışmasını istediğini söyledi. Acaba kendisi dönünceye kadar Anne çocuklara göz kulak olabilir miydi? Anne seve seve yardımcı olacağını söyledi. Sonraki hafta bir başka acil durum, daha sonraki hafta gene bir başka olay Jackie'yi işte alıkoydu. Ve Anne farkına varmadan neredeyse her gün Jackie'nin çocuklarına bakar hale geldi. Jackie onun yardımseverliğinden yararlanıyor ve her zaman kendisi için hazır olacağını varsayıyordu. Anne bu açmazını benimle tartıştı. Dadı rolünden artık bıkmıştı ama arkadaşını kaybetmek de istemiyordu. Kendisine ihtiyaçlarını tartıp karşılaştırmasını ve dengenin ne kadar bozuk göründüğüne bakmasını önerdim. Jackie'nin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çaba gösterirken kendisinin ve çocuklarının çıkarları ihmal ediliyordu. Bu konuyu açık olarak konuşmayı duyarsızlık saymamalı, tersine akıllı bir davranış olarak görmeliydi. Anne hem kendi hakkını korumaya hem de aynı zamanda Jackie'nin durumuna bir çözüm getirmeye karar verdi. Aynı mahalledeki bir genç kıza Jackie'nin çocuklarına göz kulak olup olamayacağını sordu. Liseli kız harcayacak bir miktar para kazanma olanağı çıkmış olmasına çok memnun oldu. En sonra oturup Jackie ile konuştu. Ona kendisine yardımcı olmaktan mutlu olduğunu, ayın birinden itibaren dışarıdaki işlerini yapabilmek ve çocuklarıyla meşgul olabilmek için öğleden sonralarının boş kalmasını arzu ettiğini anlattı. Kendisine çocuk bakıcısı genç kızın adını ve telefon numarasını verdi ve iki blok ötede oturan kızın zaten Jackie'nin çocuklarını tanıdığını ve onlardan hoşlandığı için istekli ve ucuza çalışmaya hazır olduğunu belirttiğini söyledi. Hayır diyemem. Bir zaman, para, enerji ya da destek talebine hayır dediğinizde başka bir şeye evet diyorsunuzdur. Bu noktada her zaman dinleyicilerden birisi şunu sorar. Talebini reddettiğimde kişi bana kızarsa ne olacak? Hayat yapılması gereken işler listenizden daha fazla bir şeydir adlı harika kitabında Maggie Bedrosian eğer her hayırın ardında bir evet yattığını, bir şeye sırtınızı çevirdiğinizde her zaman yüzünüzü başka bir yere döndüğünüzü bilirseniz maalesef derken kendinizi çok daha rahat hissedeceğinizi söyler. Bazı insanlar çılgınca herkes için her şey olmaya çabalar. Ama sonunda en özen gösterdikleri insanlar için hiçbir şey olamadıklarını görürler. Sizin için gerçekten önemli olan ne? Zaman ve enerjiniz sınırlı kaynaklardır. Onları önemsiz şeyler için heba etmeyin. Sizi değerli zamanınızı gerçek önceliklerinizi hasretmekten alıkoyacak taleplere özür dilerim diyebilmek için en kuvvetli hissettiğiniz varlık nedeninizi belirleyin. Kendisine bu tekniği öğrettiğim için bir bayan bana çok teşekkür etti. Aşırı talepkar bir kadın olan annesine kendisini kabul ettirmede çok yararını görmüş. Rhoda gülerek şunları anlattı. Şu deyişi hiç duydunuz mu? Annemin işi suçluluk seyahatleri için seyahat acenteliğidir. Benim annem de böyledir. Her gün telefon edip bir şey ister. Kendisine hayır demekten çekindiğim için beni istediği gibi kullanmaya alışmıştı. Geçen hafta telefon edip kendisini alışverişe götürmemi istedi. O gün hiç vaktim yoktu. Cumartesi günü kızlarımla birlikte çıktığımızda kendisini almamızı teklif ettim. Bu hoşuna gitmedi ve o alışılmış tiratlarına başladı. Terazinin kefelerini karşılaştırma tekniği yıllar içinde annemin isteklerine nasıl sürekli boyun eğmiş olduğumu görmemi sağlamıştı. Annemi çok severim ama bu durumda isteğini karşılayamayacağımı söylemek dürüst davranmak olacaktı. Kendisine yapmam gereken işleri anlattım. Onu ancak hafta sonu alışverişe çıkarabileceğimi ya da mutlaka o gün gitmeyi zorunlu görüyorsa kendisine bir araba çağırabileceğimi söyledim. Biraz homurdanıp bazı şeyler söyledi. Ama ben kendimi hiç suçlu hissetmedim. Çünkü terazi sayesinde isteğini geri çevirmekte haklı olduğumu görmüştüm. Ne için ısrar edeceğinizi iyi bilin. Bir şey için dik duramazsanız her şey için yere düşersiniz. Ne için ısrarlı olacaksınız? İlk yüzyılın Yahudi bilgilerinden Hillel şöyle demişti. Kendim için değilsem kim benim için? Sadece kendim içinsem ben neyim? Şimdi değilse ne zaman? Bu ebedi sözler başkalarına hizmet ederken kendimize hizmet etmenin önemini özlü bir şekilde dile getiriyor. Eğer ne zaman ve nasıl hayır diyeceğinizi öğrenemezseniz kendinizi feda etmenizin faturası çok yüksek olacaktır. Neşeli Talih Kulübü adlı çok satan kitabın yazarı Amy Tan şunu gözlemlemiş. Kendimi yitirmem birdenbire olmadı. Yüzüm yıllar içinde giderek silindi. Karşılamanız gereken ihtiyaçları adil bir dengede tutmaya özen gösterirseniz, evet demeye zorlandığınız yere serilmek durumunda kalmazsınız.